Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Kemal Çat, Hüsnü Aslan, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız. Günün diğer yarısına doğru.
Ayçiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
Aralık Salı, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu yılın bize kattıkları, yaşattıkları, hissettirdikleri birer anı olarak kalbimize işleniyor. Ancak bazen veda ettiğimiz şey sadece bir yıldan ibaret olmuyor. Uzun süredir hayatımızın bir parçası olan, alıştığımız bir düzeni, bir rutini veya bir alışkanlığı da geride bırakabiliyoruz. Bu değişimin hüznü içimizi burksa da biliyoruz ki her son bir başlangıcın kapısını da aralamak demek. Yeni bir yıl, yeni umutlar, taptaze hayaller ve yepyeni yollar. Geçmişe veda ederken biraz buruk olabiliriz ancak bu duygunun bizde yarattığı farkındalık yarına daha güçlü adımlarla ilerlememize de yardımcı olacak. Eskiyi sevgiyle uğurlarken geleceği heyecanla karşılamak için hazırız. 2025'in bizlere yepyeni fırsatlar, mutluluklar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Yılın son güne bakanına başlıyoruz ama bir hatırlatma yapalım. 2025'te de güne bakan aynı saatte yine sizlerle buluşmaya devam edecek. Başladık bile. Hoş geldiniz.
İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler.
Güne bakan yıl boyunca olduğu gibi yılın son gününde de özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yürüten isimlere, sivil toplum kuruluşlarına yer vermeye devam ediyor. Afet sonrası geçim kaynaklarını yeniden inşa etmeye çalışan kadınlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadınlar Gelire Erişiyor programı da bu programlardan biri. Dayanışma ve umut dolu bir girişim olarak dikkat çekiyor bu program. İşini kurmak veya geliştirmek isteyen kadınlara hem araç gereç desteği sağlıyor hem de ihtiyaç duydukları teknik bilgilerle yol gösteriyor. Kadınların emeklerini gelire dönüştürme çabalarını görünür kılmayı hedefleyen bir program. Başarı hikayeleriyle de diğer kadınlara ilham oluyor. El emeği ürünlerden ticari girişimlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu girişim, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için güçlü bir platform olarak da öne çıkıyor. Şimdi bu programın ayrıntılarını ve etkilerini daha yakından öğrenmek için bu anlamlı girişimi konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda programın yürütücüsü Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Proje Koordinatörü Aybala Aslantürk ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için öncelikle.
Ben teşekkür ediyorum.
Hayata sen de rengini kat diyor Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Özellikle bahsedeceğimiz Gelire Erişiyor programının ayrıntılarını konuşacağız ama biraz dernekten dilerseniz genel hatlarıyla bahsedelim. Sonrasında tamam. Da o programa geçelim.
Tamam, tabii ki çok teşekkürler. Aslında böyle tam da sizin söylediğiniz gibi açılışta bazı şeyleri böyle bıraktığımız, geride bıraktığımız, bazı yeniliklere kapı açtığımız bir yerde Mavi Kalem tüm renkleriyle aslında hayatı kucaklayan ve her alanda destek olmaya devam eden bir dernek. Biz 22 yıllık bir kadın kuruluşuyuz.
Evet.
Marmara depremiyle birlikte kurulduk aslında ve afet ve acil durumlardaki müdahaleyi önceliklendirip kadınlar ve çocuklarla birlikte yaptığımız projelere devam ediyoruz günümüzde de.
Daha çok mülteciler için mi çalışıyorsunuz, yoksa genel olarak afet ve dezavantajlı bölgelerde, afet bölgelerindeki kadınlar için mi?
Her ikisi için de çalışıyoruz aslında. Hani böyle bir ayrımımız yok. Tüm hizmetlerimizden ve tüm projelerimizden ücretsiz olarak hem mültecilerde hem de yerel halk yararlanıyor.
Biraz projelerden bahsedelim ve sonrasında gelire erişiyor programın ayrıntılarına geçelim dilerseniz. Neler yapıyor Mavi Kalem?
Şu anda farklı bölgelerde, İstanbul'da ve Hatay'da devam eden projelerimiz var. İstanbul'da Esenyurt ilçesinde kadınlarla ve çocuklarla devam ettiğimiz koruma çalışmalarına devam ediyoruz. Bir taraftan bir kadın danışma merkezimiz var ve burada kadınların aslında buluştuğu, birbirleriyle konuşabildikleri, farklı alanlarda bilgiye erişebildikleri çalışmaları desteklemeye hedefliyoruz. Ve çocukların eğitime kazandırılması için de devam eden projelerimiz var. Hatay'da devam eden çalışmalarımız aslında biz Hatay'da 6 Şubat depreminin hemen sonrasında Hatay'daki çalışmalarımıza başladık. Ve öncelikli olarak o acil durumda sahanın ihtiyacı her ne ise nereden destek olabiliriz? Biraz böyle buradan girip temel ihtiyaçları anlamında da işte hijyen, gıda malzemesi, kıyafet desteği, bu alanlarda ilk girişleri yapıp devamında da psikososyal iyilik halini destekleyebilecek çalışmalarımızla devam ettik. Ve aslında tüm bu çalışmalar sırasında da gözlemlerimizde sizin de bahsetmiş olduğunuz Kadınlar Gelire Erişiyor programı da doğmuş oldu.
Evet, biraz bahsedelim öyleyse. Kadınlar Gelire Erişiyor programı nasıl bir program?
Aslında Kadınlar Gelire Erişiyor programı bizim tam olarak Hatay'da gördüğümüz ve kadınların nasıl kendini inşa ettiğini gözlemlediğimiz bir yerden çıkan bir fikirle doğdu ve kendi işini devam ettirmek isteyen, kendi rutinine geri dönmek isteyen neredeyse, çünkü kadınların aslında boş durmadıklarını, deprem zamanında da sonrasında da çadırdan çadıra yaptıkları işleri, işte konteynerin bir köşesinde hala devam ettiği işte saç kesmeyi ya da kendi alanında işte ekmek yapmaya devam etmesini.
Üretime dönük faaliyetleri hep devam ediyor değil mi? Kadınların galiba durma hakkı yok demek istemiyorum ama durmak gibi bir seçeneği yok, belki daha doğru bir ifade olur.
Hem durmak gibi bir seçeneği yok, ben buna çok katılıyorum. Hem de gerçekten de aslında bu tür durumlarda da kadının daha çok üretken ve önü çeken bir yerde olduğunu da görebiliyoruz. Yani hem üretmeye devam etmek, hem güncel yaşamı aslında rutinine bir taraftan da dönebilecek o umuda tutunmak kadın için bence önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Bu da üretimle birlikte aslında destekleniyor ve güçleniyor.
Hayatın devam etmesi adına hakikaten o üretimi sürdürüyor kadın, rutini sürdürüyor ve bu ne olursa olsun yeniden ayağa kalkmak için bir itici güç oluyor. Çevresi için de bir itici güç oluyor, ailesi için.
Elbette. Aslında burada zaten bu üreten kadınlar da sadece kendisi için, tam da sizin söylediğiniz gibi, yani evet elbette üretimi kendi yapıyor. Daha önce de yaptığı veya şimdi yapmaya başladığı iş neyse bunu geliştirmek için kendi çaba sarf ediyor. Ama aslında tüm hanesi, tüm çevresi için bir ayak kalkış hikayesi de görüyoruz bir taraftan.
Peki bu program kapsamında neler yaptılar? Biraz ayrıntılarıyla bahseder misiniz bize?
Tabii ki, seve seve. Program kapsamında birlikte aslında yol aldığımız şu ana kadar 82 tane kadın var. Bu kadınlar farklı sektörlerde çalışıyorlar. Yani evinde tandırda üreten, tandırda ekmek yapan da var. Kömbe yapan da var. Otomobil yedek parça satışı yapan da var. Ortez protez üreten de var. Çok farklı sektörlerde ve farklı hizmet alanlarında çalışan kadınlar var. Biz bu kadınlarla birlikte aslında yol almaya başladığımızda onların işlerini uzun süreli devam ettirebilecek araç gereç ve malzeme desteği sağladık. Yani hedeflediğimiz şey, onları zaten bunu onlarla konuşarak, birlikte konuşarak ilerlettik süreci. Hedeflediğimiz şey de uzun yıllar boyunca işlerine yarayacak o malzemeyi sağlamaktı. Bir kerelik bir destek sağlamaktan ziyade uzun edimli olarak tüm bu iş hayatlarına destek sağlayacak malzemeleri aslında onlarla paylaşmış olduk. Ve bu desteğin arkasından da iletişimi devam ettirerek işlerini geliştirmek için hangi bilgilere ihtiyaçları var? Hangi yasal konularda bilgi almak, onların işlerini geliştirmelerini destekler? Bu konulardaki hep yaptığımız görüşmeler sayesinde aslında farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerle bu toplantılarımıza devam ettik. Burada da aslında kalmak çok böyle bizim için yeterli bir yer değildi. Çünkü biliyoruz ki kadınların çok daha farklı mecralardan hikayelerini paylaşmaları, ürünlerini göstermeleri ve sadece kendi çevreleriyle değil, farklı yerlerdeki insanlara da ulaşabilecekleri bir üretim kanalını hem bir taraftan oluşturmaları, hem de burada çok güçlü hikayeler var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü sadece konuşurken depremden sonra işini kurdu ve geliştirdi gibi.
Evet, üzerinden geçiyoruz tamam. Böyle değil mi? Yüzeysel.
Evet yani, ama burada tam da söylediğiniz gibi işte o noktada değil ama gerçekten neredeyse sıfırın altında bir yerden üreten, ayağa kalkan, kendi için, işte etrafı için, çocuklar için her nasıl bir sebepse. Ama burada müthiş bir güç ve dirayet gösteren kadınların hikayeleri var. Ve bu kadınların hikayeleri eminiz ki başka kadınlara da ilham olacak, güç verecek. Bu hikayeleri de anlatmak istiyoruz. Ve anlatıyoruz da kadınişi.org sitemizde aslında. Bu hikayeleri, kadınların ürünlerini, kadınlara nasıl ulaşabiliriz bunları paylaşıyoruz.
Kadınişi.org, bunu bir kez daha duyurmuş olalım. Sosyal medyada da Kadın İşi kullanıcı adıyla bir hesap var. Bir de kadınişi.org üzerinden Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Gelire Erişiyor programının bir anlamda ayrıntılarını bulabileceğimiz bir web sayfası değil mi? Kadınişi.org.
Evet, kesinlikle. Kadınişi.org sitemizde hem söylediğim gibi kadınların hikayelerini, ürünlerini, neler yapıyorlar, nasıl yollardan geçtiler, ne kadar ilham verici hikayeleri var, aslında bunları görebiliyoruz.
Yani birkaç örnek de verebiliriz burada sözü açılmışken belki. İşte bir dikiş makinesiyle başlayan büyük hayaller.
Evet.
Efendim, evde avize taşı örüyordu, şimdi kendi adına bir imalathanesi var başlıklı bir başka hikaye. Kamera güvenlik sistemleri kurulum ve tamir işi yapan bir kadın usta.
Evet.
Gibi.
Aslında...
Buyurun. Buyurun lütfen. Yok yok, siz buyurun, devam edin.
Aslında çok farklı alanlarda, tam da söylediğim gibi farklı alanlarda iş yapan, üreten birçok kadın var.
Evet.
Projemizde. Bunlardan bazıları işte çok da böyle hani toplumsal olarak baktığımızda ve o inancımıza göre işte bu alanda bir kadın çalışmaz denilen yerlerde çalışan kadınlar. İşte bunlardan bir tanesi Gülcan Kırk. Otomobil yıkama ve bakım işlerini yapıyor ve gerçekten hani sadece onun bu bakım işlerine, hizmetini alabilmek için Hatay dışından gelip arabasını getirenler var. Bunu biliyorum.
Bir kadın titizliğiyle kim bilir ne kadar güzel yıkanıyordur o otomobiller,
evet,
diye düşündüm ben de. Gülcan Kırk bir oto yıkama ve uygulama ustası başlığıyla kadınişi.org üzerinden onun hikayesini bulabilirsiniz. Müthiş gerçekten. Hep erkek işi diye düşündüğümüz bir alanda son derece başarılı olmuş bir isim.
Evet, aynı şekilde Gizem Gümüş de yine kamera güvenlik ve sistemleri ve bakımını yapan bir, kendini ben bir kadın ustayım diye tanıtıyor. Onun ağzından
harika
söylemek isterim ben de.
Evet.
Böyle toplumsal cinsiyet algısının ve bu iş hayatında da aslında bölüştürülen rollerin çok da öyle olmadığını gösteren farklı alanlarda çalışan kadınlar var projemizde. Ya da biraz önce sizin söylediğiniz işte Nedime Dağ, aslında kendisi evde bu avizelerin böyle minik minik taşları olur. 15 yıl önce o taşları örerek bu işe başlıyor ve şimdi aslında kendi tasarladığı avizeleri sattığı bir dükkanı var. Yani böyle birbirinden farklı ve harika hikayelerimiz var.
Peki bu projeyle mi bu işler kuruldu? Yani Kadınlar Gelire Erişiyor programı nasıl destekledi bu kadınların kendi işlerini kurmalarını?
Aslında bir kısım kadın zaten kendi işini yapan, yani depremden önce işini yapan ama depremde maalesef birçok hane gibi her şeyini, işte işine dair yapabilecekleri eşyalarını, iş yerleri varsa onları kaybetmiş kadınlardı. Hı hı. Ve aslında biz burada en temel, yani işlerini tekrar kurabilmeleri ve devam edebilmeleri için ihtiyaçları olan en temel malzemeleri sağlamayı hedefledik. İşte biraz önce sizin söylediğiniz örnekteki işte Hüsniye Keleş örneğinde aslında Hüsniye Hanım bir terzi, fakat depremde evini ve içindeki tüm makinalarını, dikiş makinesini, onlar için en önemli zaten parça aslında bunu kaybediyor. Hı hı. Biz programa Hüsniye Hanım dahil olduktan sonra ona bir dikiş makinesi desteği sağladık ve o tekrar kaldığı yerden işine devam edebildi.
İşine devam etti. Evet. Bunun gibi destekler sağladınız anladığım kadarıyla bu girişimci kadınlara.
Evet, malzeme, araç gereç ve malzeme destekleri sağladık. Bunun yanında da aslında işte hem uzman görüşleri, hem toplantılarımız, hem de yine Kadın İşi Org sitesinde yayınladığımız iş geliştirme videolarımız var bir yandan da. Burada da hedeflediğimiz şey hem bu program dahilinde birlikte ilerlediğimiz kadınların farklı alanlarda, çünkü her bilgiye ve her uzmana her an ulaşmak mümkün olmayabiliyor yüz yüze ve şartlar nedeniyle. Bu uzmanlara ve bu konu başlıklarına daha rahat ve kolay ulaşabilmesini desteklemek için de
bir eğitim programı
gibi. Yasal konularda farklı uzmanlardan aslında evet bilgi aldığımız, bunu paylaştığımız bir video serisi yayınlıyoruz. Bu sadece bu program dahilinde olan kadınlar değil, yine hedeflediğimiz şey farklı bölgelerde, farklı yerlerde işini kurmak ve geliştirmek isteyen tüm kadınların böyle aklındaki soruları.
Hangi konular mesela var? Hangi başlıklar?
Esnaf muafiyeti var. Şahıs şirketi dediğimiz şey nedir? Acaba işte her üreten kadın şahıs şirketi açmalı mı? Bir şirket açtım ve birkaç kişiyle birlikte çalışacağım. Bu süreç benim için nasıl ilerleyecek? Ürünlerimi nasıl tanıtabilirim? Sosyal medyada nasıl ilerleyebilirim?
E-ticaretle ilgili ayrıntılar belki, elektronik
farklı
ticaret.
Farklı konu başlıklarında evet, yani özellikle bu işi geliştirmek için nasıl ilerleyebilirim ve resmi olarak da tabii ki bir yandan yükümlülüklerim nelerdir? Bunları öğrenmeyi ve paylaşmayı hedeflediğimiz bir video serisi hazırlıyoruz.
İş geliştirme bölümünde. Kadınlar Gelire Erişsin programı diye de bir sekme var yine kadınişi.org üzerinde. Bu programın ayrıntılarını da oradan bulabilirler. Az önce bahsettiğimiz o hikayelerle birlikte programa nasıl dahil olabileceklerini onu soracaktım. Yani bu programa katılmak isteyen kadınlar size nasıl ulaşıyorlar? Siz nasıl seçiyorsunuz? Nasıl dahil ediyorsunuz bu programa?
Program süresince aslında birkaç tane farklı projeyle ilerledik. Yani programımızı bir şemsiye olarak tanımlarsak aslında farklı farklı projelerimiz var ve bu destekleri sağlamaya başlayacağımız dönemlerde aslında biz sosyal medya hesaplarımızdan duyurularımızı yapıyoruz. Yerelde de, yani Hatay bölgesinde de yüz yüze duyuruları yapıyoruz ve bizim aslında kadınlardan istediğimiz şey hep bir bize mektupla başvurmaları oluyor. Bir form doldurmalarına, uzun uzun şeylerden geçmelerine gerek kalmadan bize durumlarını, nasıl bir iş yaptıklarını, nasıl bir şey yapmak istediklerini, nelerden, hangi yollardan geçtiklerini aslında anlatan bir mektup alıyoruz. Ve bu mektup onların başvuru mektubu oluyor. Başvuru mektubundan sonra gelen, yani gelen başvurulardaki kadınların her biriyle tek tek görüşüyoruz. Ve nihayetinde elbette belli kriterler doğrultusunda da bir grup belirliyoruz. Ve o grupla birlikte de ihtiyaçlarına yönelik, yine onlarla hep birlikte konuşarak ihtiyacı yönelik olarak malzemeleri sağlıyoruz. Şu an aktif olarak devam eden ve yeni başvuru aldığımız bir dönem içerisinde değiliz. Ama çok yakın zamanda yeniden başvuru almaya başlayacağız. Ve sosyal medya hesaplarımızdan da bunu
duyuracaksınız. Peki Hatay özelinde mi daha çok başvuruları kabul ediyorsunuz? Ya da deprem bölgelerinden mi daha çok öncelik veriyorsunuz kabullerinize?
Şu an için Hatay'dan başvurularımızı alıyoruz. Evet, sadece. Dileriz daha farklı bölgelerde gidebilelim, ulaşabilelim. Birlikte kadınlarla güçlenelim.
Evet. Kadınişi.org adresini bir kez daha hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimize, kendi işini kurmak isteyen, bu işte nasıl ilerleyeceğiyle ilgili kafasında soru işaretleri olan kadınlar, özellikle hem bu programdan faydalanmış, hikayelerini paylaşmış hem cinslerinin yine hikayelerini bulabilirler, hem de iş geliştirmeyle ilgili kafalarındaki soru işaretlerini, yasal mevzuatla ilgili, mali mevzuatla ilgili, hukuki ya da düzenle ilgili pek çok ayrıntıyı kadınişi.org üzerinden bulabilirler. Bu arada kadın işi deyince böyle ilk akla gelen kadınların evlerinde yaptıkları işte belki tarhanalar, mantılar, reçeller, turşular, salçalar filan gelmesin. Çok farklı alanlarda da çalışabiliyor kadınlar ve kadınişi.org üzerinden bu işte çok farklı alanlarda çalışan kadınların da hikayelerini bulmak mümkün. Az önce bahsettiğimiz gibi bir oto yıkamacı, bir güvenlik kurulumu, güvenlik sistemi kurulumu ya da farklı farklı pek çok alanda çalışan kadın hikayelerini bulmak mümkün. Diyelim, tekrar dilerseniz Mavi Kalem'e dönelim. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bir programı, Kadınlar Gelire Erişiyor programı.
Evet.
Pek çok başka projesi de var derneğin. Bahsetmek istedikleriniz varsa son bölümde yine onlara değinebiliriz.
Tabii aslında söylediğim gibi, en başta yani giriş yaparken söylediğimiz gibi, bizim için her zaman kadın bakış açısıyla yol almak önemli oldu ve tüm projelerimiz, programlarımız bu hedefle ilerliyor ve burada hem mevcut konuyu kadın bakış açısıyla görebilmek ve ihtiyacı buradan görebilmek üzerinden ilerlemeye gayret ediyoruz. Hem de ihtiyacı aslında tespit ederken tam da böyle bir yerden yaklaşıyoruz. Hedeflediğimiz çalışmalar aslında her zaman sıklıkla kadınları ve çocukları güçlendirici çalışmalar ve burada bunun sadece kadınlar ve çocuklarla yapılacak çalışmalardan değil, erkeklerle de yapılacak çalışmalardan geçtiğini biliyoruz ve farkındayız. Çünkü hane içerisinde bir bütün olarak yaşıyoruz ve burada hepimizin aynı noktada olması çok kıymetli. Kadınlarla, çocuklarla yaptığımız çalışmalar, ihtiyaca yönelik olarak bilgilendirme oturumları, toplantılar, haneye geri gittiğimizde ama karşılaştığımız ve biliyoruz ki aslında sıklıkla ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ve burada hepimizin aynı noktada olması için erkeklerin de bu noktada zaten belli çalışmalarda, belli konularda düşünmeye, bazen
desteklemeye
ihtiyacı olabiliyor. Desteklemeye ihtiyacı olabiliyor. Evet, kesinlikle.
Ya da onların desteğe ihtiyacı olabiliyor.
Evet, tam da öyle, hepimiz için aslında aynısı geçerli söylediğiniz gibi. Bu konuda da olabildiğince erkeklerle de çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hem erkek katılımı modeli çalışmamız hem de erkeklerle birlikte yaptığımız toplumsal cinsiyet çalışmaları var. Özellikle Esenyurt bölgesinde, İstanbul'da. Birlikte oturup gerçekten konunun ne olduğunu örneklerle birlikte konuştuğumuz, yargılamadan tartıştığımız çalışmalarımız oluyor. Özellikle bu çalışmalardan bahsetmek isterim. Çünkü çok biricik bir çalışma olduğunu biliyoruz alanda da. Suriyeli erkeklerle yaptığımız bir çalışma bu.
Daha çok mültecilerle, evet.
Evet, evet, mülteci erkeklerle gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Daha iyi bir katılım sağlayabilmek için iş saatlerinin dışında akşam saatlerinde yapıyoruz ve kendi aralarında da yine gelen gruptaki erkeklerin işte tanıştıklarını, artık aile olarak görüştüklerini, konuştuğumuz işte ebeveynlikten bahsediyorsak bunu, şiddetten bahsediyorsak bunu, kadının ekonomik hayata katılımından bahsediyorsak, toplumsal cinsiyet rollerinden bahsediyorsak, herhangi konudan bahsediyorsak, kendi aralarında da aslında daha sonra konuştuklarını ve hane içinde de bir değişim ve dönüşüme şahit olduğumuz bir çalışma. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Siz farklı çalışmalarımızda.
Evet, evet. Hatta bir çalışmayı ayrıntılı konuşmuştuk. Bir uygulamaydı. Aile babası uygulaması. Çok da güzel bir uygulama. Onu da duyuralım tekrar. O uygulamaya bir göz atsın dinleyicilerimiz. Ve hatta tabii devam ediyor galiba, değil mi o uygulamanın?
Evet, evet. Aile babası bir oyun uygulaması.
Evet.
Onunla konuşmuştuk. Çok doğru. Benim de şimdi siz söyleyince gerçekten böyle gözlerim doldu ve hani Ne kadar güzel şeyleri birlikte
paylaştık. Bizim için de çok
harika.
Mutluluk verici. Gerçekten öyle. Aile babası toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir ailede, değil mi? Babanın
evet.
rollerini sorgulayan, erkeklere de, kadınlara da, çocuklara da aslında, herkese kendi rolleriyle ilgili farkındalık yaratan çok güzel bir oyun. Çok keyifli bir oyun. Erkeklere evet. mahsus ilk oyun.
Evet, tam olarak böyle bir çıkış yerinden aslında biz de hareket etmiştik. Pandemide yaptığımız çalışmaları, yani yüz yüze yapabildiğimiz çalışmaları daha fazla yaygınlaştıramıyoruz ve yüz yüze gelemiyoruz.
Hı hı.
Yüz yüze gelebilsek bile bu sadece bazı bölgelerde gerçekleşebiliyor. Ama burada aslında hepimizin görmesi, fark etmesi gereken bu roller var.
Hı hı.
Ve bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir mobil uygulamayla alana giriş yapmak istemiştik ve sivil toplum kuruluşları arasından da aslında böyle örneği yine olmayan, yine unik çalışmalarımızdan bir tanesi. Mobil bir uygulama farklı durumlarda hane için karar almayı ve bu kararların aslında sonuçlarının ne olduğunu, ne getirdiğini, ne götürdüğünü görebildiğimiz ve oyunun da aslında en sonunda buradan bunu kazandım, buradan ama bak burada bir şeyler yanlış gitmiş, ters gitmiş,
evet,
düzenleyelim
evet.
gibi.
Bir farkındalık bir yaratıyor
bir oyun.
Aile
evet.
bireyleri açısından. Kadının evdeki rolleri, çalışma hayatındaki beklentileriyle ilgili verilen cevaplarla hakikaten herkes açısından bir farkındalık yaratıyor. Zamanımızın sonundayız. Bir başka şey de projede kadınlar dijital mahallede buluşuyor diye bir proje görüyorum. O da devam eden bir proje mi?
O yine kadınlarla birlikte aslında bir ortak sohbet alanı ve bilgi erişim alanı olarak kurguladığımız bir yine dijital bir
aplikasyon
çalışmamız. Evet, evet, yine dijital bir uygulama, indirilebilir ve kullanılabilir durumda diye bilirim ben de, evet.
Mavikalem.org adresini de bir kez daha hatırlatalım öyleyse sevgili dinleyicilerimize. Hem kadınlar için hem hakikaten mülteciler, dezavantajlı gruplardaki kadınlar için ve ailenin tüm bireyleri için birbirinden farklı çok değerli projeler yürütüyor Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Mavikalem.org üzerinden sosyal medyada da Mavi Kalem kullanıcı adıyla ulaşabilirler. Kadınişi.org'u da unutmasınlar diyelim.
Evet.
Çok teşekkür edelim katıldığınız için Aybala Aslan Türk. Mutlu, sağlıklı yıllar diliyoruz size ve tüm ekibinize. Hoşçakalın.
Çok teşekkürler.
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Proje Koordinatörü Aybala Aslan Türk'le söyleştik.
Güne Bakan devam ediyor.
Tarım sektöründe kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri açısından kritik bir öneme sahip, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile başlatılan bu konuya yönelik bir dizi proje, kadınların tarımsal üretimde daha etkin roller üstlenmelerini sağlıyor. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık oluşturma amacı da taşıyor. Bu projeler kapsamında yapılan çalıştaylar, bilimsel araştırmalar ve saha uygulamalarıyla kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal etkisi de artırılmaya çalışılıyor. Şimdi bu önemli projelerde yürütücü olarak görev alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Gamze Doğdu Yüce Türk telefon hattımızın diğer ucunda. Kendisiyle projelerin ayrıntılarını ve hedeflerini konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Katıldığınız için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Teşekkürler, sağ olun.
Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi projesi öncelikle nasıl ortaya çıktı, nasıl doğdu, hangi ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlıyor bu proje?
Şimdi öncelikle şundan bahsetmeliyiz aslında. Şu anda bütün küresel manada hepimizi etkileyen iklim değişikliği problemiyle boğuşuyoruz. Biliyorsunuz ki iklim değişikliği dünyadaki her ülkeyi aslında eşit olmayan bir şekilde etkileyen ve yıkıcı çevresel, sosyoekonomik ve halk sağlığı yüklerine neden olan küresel bir tehdit. Burada birinci derecede etkilenen dezavantajlı grupların başında gelen kadınlar. Ve dünya çapında yaklaşık kadınların %48'i de tarım sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Türkiye'ye de baktığımızda aslında Türkiye'de de yaklaşık nüfusun %50'sinden çoğu tarımsal iş gücünü oluşturuyor kadınlarımızın. Ve maalesef ücretsiz aile işçisi olarak konumlanıp erkeklere göre erkek meslektaşlarından da daha az ücret alıyorlar.
Hı hı.
Şimdi bu iklim değişikliğinin tabii ki kuraklık, yağış ve benzeri birçok etkisi çok sert bir şekilde dünya çapında görüyoruz. Ve bu da gıda güvenliği olarak birinci derecede aslında tarımda çalışan kadınları etkileyecek.
Hı hı.
Ve bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarından işte küresel gıda güvenliğinin sağlanması maddesini, yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarının beşincisi olan dünya çapında aslında kadınların, kız çocuklarının güçlendirilmesinin engellenmesi ve toplumsal cinsiyet kavramının daha da güçlendirilmesini, iklim değişikliği aslında tehlikeye sokacak ve neden olacak. Dolayısıyla bu projenin doğuşu da Bolu'da çok fazla kadın kooperatifimiz var ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ve Türkiye'nin 12. kalkınma raporu da yine kadınların tarımda bilhassa kooperatifler aracılığıyla desteklenmesini sağlamaktı.
Hı hı.
Ve biz de eğer ki bu iklim değişikliği birinci dereceden tarımda çalışan kadınları etkileyecekse bu kadınları daha dayanıklı, daha dirençli, iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir şekilde nasıl güçlendirebiliriz diye düşünerek iklim değişikliğine karşı tarımda çalışan kadınların güçlendirilmesi projesini oluşturduk.
Hı hı.
Bu projemiz kapsamında tabii ki tarımda çalışan kadınların karşılaştığı özel zorlukları anlayabilmek, yine iklim değişikliğinin tarım sektöründeki kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak ve bunun için farkındalık yaratmak, kapasite oluşturmak ve pratik çözümler uygulamak için hem kadınları aslında hem de toplumu bilinçlendirmek üzere bir proje çalışmasına başladık.
Ne tür somut adımlar attınız bu proje kapsamında? Kadın kooperatiflerinin özellikle sanıyorum güçlendirilmesi Hı-hı. için çalıştınız. Kadınlara Şimdi, destekler verdiniz. Onlardan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi proje kapsamında aslında bu Bolu ilinde tarımda faaliyet gösteren kadın grubuna yönelik iklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerine yönelik yani işte ısı stresi, su ve gıda kaynaklı hastalıklar, vektör kaynaklı hastalıklar, yetersiz beslenme, ruh sağlığı, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin tarımda uygulanması, iklim akıllı tarım uygulamaları gibi birçok aslında şu anda çok önem arz eden konular hakkında kadınlara eğitimler vererek kadınları bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız. Şu anda projemiz daha yeni geçti ve yeni uygulamaya başlayacağız.
Hmm.
Yaklaşık Bolu ilinde 5 tane kadın kooperatifiyle çalışacağız. Şu anda aktif aslında çalışan, aktif olan, eğitim yapan kadın kooperatifi bunlar. Ve hem kendilerini hem sağlık bakımından hem de tarımdaki uygulamalar bakımından iklim akıllı tarım tekniklerini ilk defa kendilerinde uygulayarak bu kooperatifleri kalkındırmayı hedeflemekteyiz. Hem de iklim değişikliğine karşı bir gard almalarını aslında sağlamayı hedeflemekteyiz.
İklim akıllı ne dediniz tam olarak?
İklim akıllı tarım teknikleri,
tarım teknikleri.
Uygulamaları.
Evet, biraz bahsedebilir miyiz bu uygulamalardan ve belki işte bu uygulamaların yapılmadığı farklı yanlış uygulamalardan?
Tabii ki. İklim akıllı tarım uygulamaları biliyorsunuz ki iklim değişikliğine bağlı hem kuraklıkla mücadele,
hı hı.
Hem su kaynaklarının şu anda azalması, ki Türkiye'de su stresi çeken bir ülke biliyoruz ki, bütün bunlara karşı aslında tarımda çalışan bilhassa dezavantajlı grupları koruma ve önlem almasını sağlamak. Örneğin sulamada damla sulama teknikleriyle su kullanımını azaltılmasının önüne geçmek.
Bu çok temel bir mesele değil mi? Tarımda, tarımsal üretimdeki maalesef. Yanlış uygulamaların başında geliyor özellikle
maalesef.
Sulama teknikleriyle ilgili
Kesinlikle
hatalar.
Öyle. Evet ve kadınlara işte mavi suyun, yeşil suyun, gri suyun ne olduğunu öğretmek ve böylelikle de aslında su kaynaklarının hızla tükenmesi konusunda da farkındalık yaratmak ve aslında suyu idareli kullanmalarını ve su yönetimi mantığına da alıştırabilmek en önemli konulardan bir tanesi bu. Sonrasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerini sağlamak. Örneğin güneş enerjisi panelleriyle sularını ısıtmalarını sağlamak, seralarını ısıtmalarını sağlamak. Yine farklı Biliyorsunuz iklimler değiştikçe farklı yerlerde ısınmalar ve soğumalar gerçekleşecek. Dolayısıyla da yetiştirdiğimiz tohum çeşitlerinde de farklılıklar olacak. Mahsullerde de farklılıklar olacak. Dolayısıyla da hem toprak çeşidine hem de havanın sıcaklığına bağlı olarak da yetiştirilecek mahsul türleri hakkında da yine kadınlardaki bu farklılığı aslında.
Bu da çok önemli bir mesele değil mi? Gerçekten o coğrafyaya, o iklime uygun ürünlerin seçilmesi, tercih edilmesi.
Evet, çünkü kadınlar tarladan sofraya birinci derecede toplumumuzun yapısına dolayı da, yani atarkil sistemden dolayı da kadınlar görevli. Görev alıyor. %50'sinden fazlası da Türkiye için. Bu çok büyük bir oran aslında.
Aslında tabii bu sistemi kırmak, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için de çabalamak gerekiyor.
Evet, zaten aslında projenin bir diğer hizmet ettiği noktalardan bir tanesi cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyet aslında kavramını da kırmak bir noktada. Ve kadınları bu manada da daha güçlü, yani cinsleriyle dayanışma içerisinde olabildiği daha güçlü bir yapıya bürünmek en büyük amaçlarımızdan da bir tanesi. İklim akıllı uygulamalara tekrar döndüğümüz zaman yine farklı, dediğimiz gibi sıcaklığa uygun mahsulleri ve şu anda en büyük aslında yine mücadele içerisinde olduğumuz vektör kaynaklı hastalıklar. Hem bu toprakta mahsullerimizin yetiştirilirken bu hani yapay pestisitler kullanıyoruz. Ve bu hem aslında toprağımızı kirletiyor hem de bizi zehirliyor.
Evet, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasallar aslında değil mi o?
Evet.
Ve hatta tüm gıda ürünlerine geçiyor ve işte bir takım testlerle marketlerde satılan ürünlerde de çıktığı haberlerine rastlıyoruz.
Zaten gıda güvenliği konusunda da şu an çok büyük bir tehditle yine karşı karşıyayız. Dolayısıyla iklim akıllı uygulamalarla bu vektör kaynaklı hastalıklarla zirai mücadeleyi de bir noktadan öğrenmiş oluyoruz.
Bolu genelinde neler üretiliyor daha çok? Hangi alanlarda tarımsal üretim yapılıyor? Ya da hangi alanlarda girişimler oluşturuluyor kadınlar tarafından, kadın kooperatifleri tarafından?
Tabii Bolu'daki kadın kooperatiflerimiz çok aktif ve dayanışma içerisinde. Tabii burada Bolu Tarım Müdürlüğü'nün de, İl Tarım Müdürlüğü'nün de çok büyük arkadaşların destekleri var. Aslında en büyük yetiştirdiğimiz şey işte patates, fasulye ve benzeri gıdalar. Ama bütün bunlar haricinde artık Bolu iklimine has olmayıp da daha farklı ticari değeri olan ürünler de yetiştirilip bunlar meyve suyu haline getirilerek kadınlar tarafından ticari olarak pazarlanabiliyor da. Çok büyük bir gelişme aslında kendileri açısından.
Mesela neler? Farklı mesela, meyveler mi?
Evet, mesela ahududu gibi, böğürtlen gibi çeşitli aslında meyvelerde şu anda kendileri tarafından meyve suyu olarak üretiliyor.
Peki o coğrafyaya, o iklim koşullarına uygun mu? Yani sözüne ettiğimiz o hani uygun ürünler yaklaşımında.
Seralarda artık yetiştirilebilmiyor. İşte bu uygulamaları da kendileri öğrenirlerse eğer ki çok farklı, mesela Antalya ikliminde yetiştirilebilen ürünleri de bu sayede üretebilecekler. Kendi seralarında, kontrollü ortamlarında. Bu da kendileri için tabii ki ticari yönden de bir avantaj sağlayacak. Yine Bolu bir turizm şehri aslında, hepimizin bildiği gibi. Bu manasıyla da eğer ki bu kooperatiflerimizi daha göz önünde, daha akla aslında çağrışıma uygun bir şekilde, mesela iklim nötr, karbon nötr şeklinde konumlandırdığımızda turizm açısından da bu kooperatifler ilk etapta akıllara gelecek ve dolayısıyla yine onlara ticari gelir sağlayacak. İşte projeler kapsamında, uyguladığımız proje kapsamında da aslında bütün bu amaçları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Anladığımız kadarıyla proje yeni başlıyor ama yine de basına çıkan haberlerde kadın kooperatifleriyle ortaklaşa yapılması konusunda bazı projelerin, protokoller imzalandığını duyduk ve hayata geçmeye başladı sanıyorum. Hangi aşamadasınız şu anda?
Bu açıkçası kadın kooperatifleri, yani bilhassa iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden, dezavantajlı gruplara etkilerinden olan kadınlarla alakalı çalışmaları yapmak benim zaten akademisyen olarak hayalimdi hep. Ve son zamanlarda, son bir senedir de bu projeleri hazırlamaya, yazmaya aslında amaç vehike edindim. Şu anda bu hazırladığımız proje kabul edildi, evet. Protokolü imzalandı ve bu önümüzdeki sene itibariyle, Ocak ayı itibariyle de kooperatiflerle beraber yürütülecek.
Kaç tane kadın kooperatifi var bu proje kapsamında?
Şu anda proje kapsamına aldığımız 5 tane aktif kadın kooperatifimiz var. Projede benim yürütücülüğümde paydaşlarımız Tarım İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, bir de Sağlık ve İklim Değişikliği Derneği Ankara'daki. Bunlar proje paydaşlarımız. Hep birlikte projeyi önümüzdeki Ocak'tan itibaren aslında başlamış ve yürütüyor olacağız.
Orada bulunan kadın kooperatifleri de başvurularını yapıyorlar bu projeye dahil olmak istedikleri
tabii
takdirde
ki.
Anladığım kadarıyla.
Zaten evet tabii ki. Zaten biz sürekli iç içeyiz. Yani her hafta sonumuz neredeyse onlarla beraber geçiyor. Bir de tabii ki bu kadınlarımızı üniversiteye de getirerek yine onlarla bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu da çok önemli. Bizim de onlardan çok öğrendiğimiz, onların da bizden öğrendiği birçok husus var. Dolayısıyla güzel de bir paydaşlık kurulmuş durumda. Biz zaten sürekli kendileriyle de iç içeyiz. Kendi ürünlerini satıyoruz. Onlar üniversitede öğrencilerle buluşuyor. Dolayısıyla da bu projenin de gerçekleşebilmesi için uygun koşullar oluşturulmuş durumda.
Ne güzel. Hem üniversite bünyesindeki akademik çalışmalar ilerleyecek bir taraftan, hem de uygulamaya dönük, tarımsal uygulamalara dönük ya da kadın girişimciliğine dönük bir katkıda bulunmuş olacak. Çünkü genelde hep akademik çalışmalar kendi teorik sınırları
maalesef
içinde kalır.
Evet, maalesef öyle ama ben her zaman bilimin toplum faydasına olduğunu düşünen bir akademisyenim ve bu amaçla da aslında çalışmaya gayret ediyorum.
Öyle olmalı gerçekten
evet,
de.
Evet, böyle olmalı çünkü artık birçok şey eskide kaldı. Yani biliyorsunuz dünya değişiyor ve artık toplumun faydasını ve toplumunda da bunun etkilerini uzun vadede ve kısa vadede görebildiğimiz bilimsel çalışmaları yapmak önem arz ediyor diye düşünüyorum.
Evet, çünkü hayata geçmesi ve somut sonuçlara sebep olması gerekiyor.
Sebep olması gerekiyor. Evet. Bilhassa bu iklim değişikliği gibi küresel bir problemin, hele ki toplumlar üzerinde çok büyük tehditler yaratan bir problemin de zaten ancak bu şekilde çözülebileceğini veya azaltılabileceğini en azından düşünmekteyim.
Evet, hepimiz yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Önüne geçmek imkansız iklim değişikliğinin, siz de çok daha iyi bilir ve takdir edersiniz ki. Ama belli önlemler alabiliriz, uyum sağlayabiliriz. O uyumu sağlamayla ilgili değil mi? Hep birlikte sivil toplum örgütleri, akademiler ve vatandaşların bir arada.
Kesinlikle öyle. Eskiden dikkat ederseniz bundan bir 20 sene öncesinde, 30 sene öncesinde hep iklim değişikliğinin azaltılmasından bahsediyorduk. Şimdi ise bunu... Bu gerçeği yavaş yavaş kabullendikçe uyum göstermek, yani toplumsal olarak, ülkeler olarak nasıl bunu azaltabiliriz veya uyabiliriz, uyum gösterebiliriz şeklinde. Özellikle geçtiğimiz Kasım ayında da biliyorsunuz COP29 zirvesi gerçekleşti Azerbaycan'da.
Evet.
Ve bunun gibi birçok uluslararası aslında konferanslar gerçekleşiyor ülkeler bazında. Ve burada bütün kuruluşlar, bütün ülkeler, ülke liderleri de aslında bu iklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı nasıl uyum sağlayabiliriz
tartışıyorlar.
Evet ve bir şey uyum sağlayabilmeniz için ilk başta bunun farkında olmanız gerekiyor. Ve bu farkındalığı da ancak eğitimler sayesinde, uzmanlar sayesinde, akademisyenlerin sahaya inmesiyle, insanla buluşmasıyla, canlıyla buluşmasıyla sağlanabileceğine inanıyorum ben.
Kesinlikle öyle. Bireylerin bilinçlenmesi çok önemli. Bireylerin bilinçlenmesi, günlük yaşamdaki farkındalığın artması ve davranışların değişmesi adına da elbette bilimden faydalanmalıyız. Ama bir taraftan toplumun bir kısmını da işte kurumlar oluşturuyor. Sadece bireyler değil, o kurumsal önlemler de çok önemli. Devlet politikaları halinde, yani o kurumsal uygulamaların da yine iklim değişikliğiyle mücadelede ya da iklim değişikliğine uyum sağlamada hayata geçirilmesi değil mi? Çok elzem.
Bir de burada belki şeyin altını çizmek gerekiyor. Cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin Türkiye'de çok sınırlı olması. Ve dolayısıyla biz akademisyenlerin bilhassa bu verileri elde edebilmek için daha çok sahaya inmemiz gerektiğini altını çizmek gerekiyor. Mesela kadın kooperatifleri, bu kooperatifleri tek tek ziyaret ederek neler yapıyorlar, ne ihtiyaçları var, ne öğrenmek istiyorlar. Mesela ben ilk gittiğimde bana dedikleri, biz bir güneş enerjisi, güneş paneli istiyoruz. Yani onların da aslında şu anda yeni teknolojiye ayak uydurmak istediklerini
İhtiyaçları var, evet.
İhtiyaçları
ama...
var, ihtiyaçlarını anlamak çok önemli.
Evet.
Dolayısıyla artık laboratuvarlarımızdan, odalarımızdan çıkıp daha çok sahaya yönlenmemiz gerektiğini de buradan önemli aslında belirtmemiz gerekiyor. Türkiye için bu veriler çok az. Dünyayla yarışabilmemiz için bütün akademisyenlerin, bütün uzmanların da bu ihtiyacı bir an öncesinde çözüp bu verileri elde edebilmesi de çok elzem.
Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz çok değerli bilgiler için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
Projeye katılmak isteyen, projeyle ilgili bilgi almak isteyenler için bir adres duyurabilir miyiz? Nasıl ulaşsınlar ya da siz mi yerel yönetimler aracılığıyla ulaşacaksınız, ulaşıyorsunuz Bolu ilinde faaliyet gösteren?
Sürekli aslında ulaşılabilir olmalı. Bana ismimle zaten yazdıklarınız direkt olaraktan Bolu Abantezet Barsız Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeyim. Direkt olarak mail yoluyla ulaşabilirler. Herkes ulaşabilir. Yani STK, normal bireysel vatandaş. Herkes çünkü bir noktada paydaşımız olabilir.
Evet.
Dolayısıyla da...
hem üniversite aracılığıyla hem Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla belki
Bolu
projeye ulaşabilirler.
Tarım, evet, Orman Müdürlüğü'ndeki ekip arkadaşlarımıza da tabii ki müdürümüz, müdür yardımcılarımız, sevgili arkadaşlarımıza da ulaşabilirler. Ve bu sayede herkes paydaş olabilir, düşüncelerini paylaşabilir bizimle.
Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz
çok
size.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yıllar
kolaylıklar
diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Hoşçakalın. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Gamze Doğdu Yüce Türk'le söyleştik.
Sabah uyanınca derdin yoksam yanında, kalk sor kendine bu kadın nerede diye. Bir sabah uyanınca o yalnız yatağında, bak gör aynaya eserinle gurur duy bir daha. Benle gülen ağlayan o kadın nerede şimdi diye haykır tüm sesinle. Yastıklara sarılırken ismimi fısıldayan, bazen şarkı mırıldanan o ses yok, gülüş yok. Dans et sessizlikle, ses duyamazsın, iz bulamazsın. Kadının gidişi sessiz olur, derdin inanmazdın.
Tam 6. yılını doldurdu Güne Bakan programı 11 Haberlerinin sonrasında Radyo 1'de. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz diyerek çıktığımız yolculukta tam 6 yılın sonuna geldik. Ve bu 6 yılın 5 yılını da yine çok değerli yapımcı arkadaşımız Kemal Çat'la birlikte sürdürdük. Bu yıl itibariyle ekipte ufak tefek değişiklikler oluyor ve Kemal Çat'ı başka bir programa uğurluyoruz. Ama tabii ki hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Güne Bakan yolculuğu da devam edecek. 6 yılın ardından 7. yılına 2025 yılında Radyo 1'de 11 Haberleri sonrasında sizlerle buluşmaya devam edecek. Ve hem günün hem yılın sonunda veda edelim bugün için. Kemal Çat, Hüsnü Aslan, Ebru Erkekli bugün de yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşamaya devam edelim.
Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.